Boğaz'ın sesinden merhabalar efendim. Ben Hacer Haniç. Yeni bir fikriyat programında sizlerle birlikteyiz. Bugün hangi konuları ele alacağız? Öncelikle onu belirteyim. Gönül belediyeciliği nedir? Siyasette doğru iletişim nedir? Konuşacağız. Bu konuda alanında bilgi birikim sahibi, iletişimci, siyaset bilimci Sayın Tufan Yakar konuğum. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hacer Hanım. Teşekkür ediyorum.
Vakit ayırıp programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum hocam.
Estağfurullah. Ben böyle güzel bir manzara karşısında, çünkü Üsküdar'ın bütün güzelliklerini stüdyonuz içerisinden takip edebiliyoruz. Hem manzaraya bakacağız, hem işte gönül belediyeciliği, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle daha fazla öne çıkan bir konuyu konuşacağız. Ama en önemlisi de adı Üsküdar olan İstanbul'un merkezinden sizi internet üzerinden dinleyen tüm gönül ruhlarına sesleneceğiz. Bu imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Bakalım ne göreceğiz bu bir saatlik içerisinde.
Evet hocam, bir iletişimcinin karşısında ben aslında sözü size bırakmak istiyorum çoğunlukla, ama şöyle konuya girmek gerekirse hocam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri için gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz ifadesi kullandı. Bu konu manşetlere taşındı. Çok üzerinde konuşuldu, araştırıldı. Bu konuda da tabii ki sizin hem siyaset bilimci hem de yerel yönetimler konusunda çalışmalarınız var. Bu konuda sizin değerlendirmelerinizi ele alacağız. Gönül belediyeciliği sizin ifadenizle nedir hocam?
Tabii şimdi olayın biraz daha geçmişine gitmek lazım. O da şu, biz gönül belediyeciliğinin öncesinde başka bir ifadeyi duyduk Cumhurbaşkanımızdan. Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti'nin oylarındaki Cumhurbaşkanı seçimleriyle parlamento yani milletvekili seçimleri arasındaki puan farkından sonra şöyle bir ifade kullanmıştı, hatırlarsanız. Mesajı aldık. Mesajı aldık kısmı önemli, çünkü AK Parti kuruluşundan itibaren 2001 yılında kurulmuş, 2002 yılından itibaren de seçimlere girerek hep iktidarda olmuş ama tek başına iktidarda olmuş bir partiydi. Ancak 24 Haziran seçimlerinde burada bir ufak bir değişiklik oldu. Ufak değişiklik de şu, iki ittifak vardı. Biri Cumhur İttifakı, diğeri Millet İttifakı. Cumhur İttifakı'nda işte MHP ile AK Parti'nin yanında sonradan Büyük Birlik Partisi'nin de eklenmesiyle bir oluşturulan ittifak, Türkiye'nin beka mücadelesinde bir yerde konumlandılar. Diğer tarafta işte muhalefet partilerinin oluşturmuş olduğu CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi gibi partilerin de oluşturmuş olduğu bir Millet İttifakı adı altında bir ittifak vardı. Orada bir denge ortaya çıktı. Evet, Cumhurbaşkanımız ilk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de tek başına ve oyların çoğunluğunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Ancak sorun şurada başlıyordu. Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki milletvekili sayısında sıkıntı yok. Ancak AK Parti'nin parlamentodaki çoğunluk açısından ilk defa tek başına iktidar olamadığı, parlamentoda iktidar olamadığı bir dönem başladı. Bu dönem aslında Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle vatandaşın AK Parti'ye verdiği bir mesajdı. Ve Cumhurbaşkanımız da bu mesajı aldıklarını bizzat kendi ifadesiyle o balkon konuşmasında ve sonraki konuşmalarında ifade etti. Biz mesajı aldık dedi. Peki bu mesaj ne? Bu mesaj işte o daha sonra adı gönül belediyeciliği olarak adlandırılan, gönül belediyeciliği olarak ifade edilen bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından bir kavram. Bu kavram aslında kökeni 94 yılına kadar giden, 1994 yılında başlayan, neydi 1994 yılında başlayan? O zaman insanlar belediye hizmetlerine ulaşamadı. Belediyeciliğin içinin belki adının olduğu ama içinin boş olduğu bir süreçten geliyordu. Ve 1994 yılında milletimizin teveccühleriyle, Refah Partisi ile başlayan bir süreç vardı belediyecilik anlamında. Ve o zaman da başta Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlatmış olduğu bir belediyecilik serüveni vardı.
Peki hocam, bu dönemdeki farklılıklar neydi?
İşte o 1994'te başlayan, yani her tarafın çöp yığını olduğu, suların evlere kadar ulaşamadığı, mesela haftada bir iki gün
çok
su aktığı zaman...
Çok uzun bir tarihten bahsetmiyoruz.
Yok, 24 yıl öncesinden bahsediyoruz.
Aynen öyle. Yani çok eskilerden bahsediyoruz da eskiden öyleydi demiyoruz. Çok yakın bir tarih bu.
Aslında bir
değişime
kısım için...
de bakınca...
Ama bir kısım için eski. İşte onu da mesela birazdan eğer o konuya da değinirsek onun da altını çizmek lazım. Kimler için eski? Bugün 18 yaşında olanlar için. Yani ilk defa oy kullanacaklar için. 20 yaşında olanlar için, 22 yaşında olanlar için, 24 yaşında olanlar, yani 94 yılında doğanlar için bile o dönemler eski dönemler. Bilmiyor, yaşamadı, görmedi. Ama oradaki değişimi ben çok iyi biliyorum.
Hocam bir iki senede bu değişim yaşandı. Baktığın zaman işte imkanlar diyorsun, eski Türkiye diyorsunuz ama Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız 1994'te belediye başkanı olduğunda bir iki senede o değişimi hissedebiliyorsun.
Ama
demek
neden?
Ki yapılabiliyormuş.
Şimdi şöyle. Orada da bir ifadenin altını çizmek lazım. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız şöyle bir ifade kullanmıştı. Bizim belediye başkanlarımız usta çobandır demişti. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum bu ifadeyi.
Evet, evet.
Dediler ki usta çoban nedir? Tekeden süt çıkartır demişti. Yani şimdi tabii teke keçinin erkeğine denir. Ama tekeden süt çıkarmak ifadesi zorluklardan
zoru başarmak.
Zoru görmeyip aksine daha büyük efsaneler yazabilen, başarılar elde edebilen insanlar, usta çobanlar demişti. Ve biz gerçekten de o kadroların usta çobanları olduğunu o sürecin bugüne kadar uzanan evresinde gördük. Şimdi 94 yılında o kadrolar belediye başkanlığına geldiği zaman şöyle bir sıkıntı da başlamıştı. Mesela belediye başkanlarının maaşları düşürülmüştü. Sırf Refah Partili kadrolar geldiği için belediye başkanlarının maaşları düşürülmüştü.
Yaptırımlar da devam
belediyelerin ediyor. Gelirleri düşürülmüştü. O zaman tabii şimdiki Cumhurbaşkanımız dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ama diğer belediye Refah Partisi'ne geçen o zaman beldeler vardı 90'lı yıllarda. İşte bugün 3 beldenin birleşmesiyle örnek veriyorum. Sancaktepe var işte. Yeni Doğan beldesiydi. Samandıra beldesiydi. Sarıgazi beldesiydi. İşte o zamanlarda Refah Partisi'nin de aldığı beldeler de vardı. Sadece ilçeler olarak görmemek lazım İstanbul'u. Ve Cumhurbaşkanımız o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı da olarak diğer belediye başkanlarının da abisi konumundaydı. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz buraya maaş için gelmedik. Maaşların düşürülmesi bizi etkilemiyor. Biz düşürülen maaşlara bakmayacağız. Hizmetimize bakacağız demişti. Ve o gün işte bu bakış açısıyla, içinde bu dava bilinciyle yola çıkan insanlar ya da daha geçmişten tabii ki Cumhurbaşkanımızın da işte gençlik kolları veya yetiştiği kadrolar olarak bakıyoruz ama belediyecilik anlamında 94'ü biz baz alırsak işte o gün başlayan bu serüven bugün AK Partili belediyelerin, AK Partili kadroların, AK Parti iktidarının devam etmesinin zeminini oluşturmuştu. 94'te başlayan, ardından diğer belediye başkanları, işte Cumhurbaşkanımızın bir dönem hapse girmesi, cezaevine girmesi, ardından 2002 yılında gerçekleştirilen seçimler, sonrasında işte Cumhurbaşkanımızın başbakan olması ve son olarak da işte Cumhurbaşkanı olarak bu seviyeye gelmesindeki en önemli etken, 90'lı yıllarda başlayan belediyecilik. O belediyecilikle başlayan ve o belediyecilikle insanların güvenini kazanan, insanların teveccühünü kazanan, insanların evet bizi yönetebilecek kadrolar bu insanlardır, bizi bu insanlar yönetsin diyenlerin bugüne kadar vermiş oldukları bir kredi var.
Hizmetleriyle kendini kanıtlamış.
Aynen öyle. Bir kredi var. Ancak bu kredinin sınırsız olmadığını, ne yaparsanız yapın biz size oy vereceğiz demediğini, buna karşılık gelmediğini bizzat Cumhurbaşkanımız mesajı aldık diyerek ifade etti. Bu çok önemli bir ifade. İşte o sizin programın başında söylemiş olduğunuz gönül belediyeciliği kavramının altındaki o serüven, benim biraz ana hatlarıyla çizdiğim ama birazdan içini dolduracağımız, neler yapıldı, neler yapılamadı sorusunun cevabındaki işte o gönül belediyeciliği kavramı bu. Vatandaşa doğrudan ulaşmak. Vatandaşın teveccühünü kazanmak.
Şimdi bizim için eski bir tarih değil dedik ama bugün o ilk defa oy kullanacaklar için eski bir tarih dedik, 20 yıl öncesine. Hatta 94 yılı öncesine. Bakıldığında hocam nasıl bir belediyecilik anlayışı vardı Türkiye'de, onu da konuşalım. Sonra AK Parti iktidarıyla farklı bir belediyecilik anlayışı Türkiye'nin geneline yayılıyor ve beklentiler ne derecede ilerliyor, bunları da konuşacağız. Nasıl bir belediyecilik anlayışı vardı 90'lı yıllar öncesinde?
Belediyecilik şöyleydi. Bir defa bir örnek vereceğim ama burada yanlış anlaşılmasın. Ben hiç kimsenin hayat tarzıyla ilgilenen, o insanların yaşam tarzını eleştiren, o insanların yaşam tarzıyla bir kavga içerisinde olan bir insan değilim. Verdiğim örnekle lütfen bu bakış açısıyla değerlendirilsin. Belediyelerin sosyal tesisleri vardı. Çok meşhur olanlar vardır. İsim vermeyeceğim. Deniz kenarında işte denize nazır böyle İstanbul'un en güzel yerlerinde belediyelerin sosyal tesisleri vardı. Bu sosyal tesisleri bir, ailenizle rahat rahat gidebileceğiniz yerler değildi. İki, çok pahalıydılar. Vatandaşın işte ya çoluğumu çocuğumu alayım da güzel bir yemek yiyeyim diyerek
vatandaş
götürebilecek lüks yerlere giriyordu. Herkesi de almıyorlardı. Şimdi tabii belediye kimler için yapılır? Elit kesim için yapılmaz veya bir kesim için yapılmaz. Belediyecilik halk için yapılır. Halka rağmen yapılmaz. Halkla beraber yapılır. İşte o günlerde adımını atarak biz halk için buradayız diyen bir kadro başa geçmişti belediyecilik anlamında. İşte o gönül belediyeciliği dediğimizde bu. Yani halk için yapacaksınız. Attığınız adımlar halk için olacak. İmkanımız yok demeyeceksiniz. Siz olmayan imkanı bir şekilde oluşturmak için, bir çözüm bulmak için, siyaset zaten çözüm için, çözüm bulmak için, çözüm üretmek için değil, çözüm bulmak için yapılıyor ve iktisadın da size vermiş olduğu bir tanım var. Yani bugün iktisat dediğimiz bilimde iktisat okurken size ilk öğrettikleri tanım şudur: sınırlı kaynaklarla sınırsız taleplere tatminkar çözüm bulmaya yarayan bilim. Vatandaşın o zaman sınırsız ihtiyaçları yok, sınırsız istekleri yok. Vatandaşın en temel hakkı olan hizmetlere ihtiyacı vardı. İstanbul'da onlar bile yapılamıyordu.
Neydi hocam bunlar?
Mesela? Evinize su gelmiyor. O zaman tankerlerle mahallelere, sokaklara sular taşınıyordu. Ve haftada bir ya da iki gün su akardı, diğer günler akmazdı. Bidonlara sular doldururdunuz. Çöpleriniz dağ olurdu, çöpler toplanmazdı. Çöpleri artık alacak araçlar yoktu. En basitinden sokaklar çamur içerisindeydi. Bugünkü gibi her gittiğiniz yerde asfalt yoktu. Asfaltta çatlak olduğu zaman eleştiriyorsunuz şimdi. O zamanlar asfalt yoktu.
Çamur
içerisinde yürüyordunuz. Sarı Gazi'nin isminin o sarı kelimesinin bir anlamının da o toprağın renginin olduğunu o zaman yaşayanlar anlatırlar size. Asfalt yoktu. Elektrikler doğru düzgün gitmiyordu. Tapunuz yoktu. Bir yere bir derme çatma bir şey yapıyordunuz ama elinizden alınma imkanı vardı. Ulaşım yoktu. Bir yere gitmek için ciddi sıkıntılar yaşıyordunuz. Otobüs gitmiyor. Şimdiki gibi her yere metro ağı yok. Metrobüsler yok. Banyo seferleri yok. Ulaşım en önemli şey ulaşım. Ulaşım ağınız yok. Eğitim alamıyordunuz. Yani siz Anadolu'da bir umutla İstanbul'a geliyorsunuz ama o zaman düşünün 60-70 kişilik sınıflarda çocuklarınız eğitim görüyor. Öğretmen açığı var. Öğretmen, çocuğunuzu okutacak öğretmen bulamıyorsunuz. Hastanelerde sıra bekliyorsunuz. Yani ilaç alamıyorsunuz. Ameliyat olamıyorsunuz. Paranız yetmiyor. Ailenizden, Allah kimsenin başına vermesin, birisini kaybediyorsunuz, hastaneden çıkartamıyorsunuz. Bugün diyeceksiniz ki sağlık devletin işi, belediyeyle alakası yok. Hayır, belediyelerin de işlettiği, belediyelerin de vatandaşına hizmet sunduğu sağlık merkezleri var şu anda. Çünkü eğer belediyeler devletin bir tamamlayıcısıysa ve halk için oradalarsa ve devletin yetişemediği yerlere belediyeler eliyle yetişebiliyorsunuz. Eğitimlerde tamamlayıcı, bırakın okullarda bulamadığınız hizmeti, eğitim hizmetini, Bugün o eğitimi tamamlayıcı belediyeler hizmetler vermeye başlıyor.
Hocam şimdi mesela Anadolu yakasında okuyan, bir oturan, ikamet eden bir gencin Avrupa yakasında eğitim aldığını, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldığını düşündüğünüzde işte az bir sis var, vapurlar gitmiyor karşı tarafa, kaldı. Eğitim o gün sınavı da olsa ne olursa olsun gidemiyor, yetişemiyor. O imkansızlıklar düşünüldüğünde ve bugün bir gün suyumuz akmasın evde ya da çöplerimiz bir hafta alınmasın sokağımızda. Dünyanın en büyük problemi haline getirebilecek bir Z kuşağımız da var.
Evet.
Kendi çocuklarımızdan biliyoruz. Her şeyi böyle en üst noktada hizmet önlerinde, harçlıkları ceplerinde, onlar için anne babalar imkan arayışı içerisinde, işte sular kesilmiyor, evler onların her tarafı aynı sıcaklıkta, işte doğalgaz gelmesiyle birlikte hava kirliliği yok. Bunlar gençlerimizin aslında düşünmesi gereken şeyler. Şimdi ama işte Cumhurbaşkanımız hep aynı şeyi söylüyor. Eskiyi hatırlatınca bazen de kızıyorlar. İşte yapmayacak mıydı yol, yapmayacak mıydı? İşte Marmaray, metro gibi hizmetler olmasa mıydı? Bu görevi diye nitelendiriyorlar.
Olmasa mıydı sorusunun cevabını ben şöyle vereyim. Bir parantez açarak, kusura bakmayın sözünü de bölerek.
Tabii ki hocam, buyurun.
İki örnek vereceğim bununla alakalı. Bunlardan bir tanesi genel bir örnek, ikincisi özel bir örnek. Yani genelden kastım şu. Bir firmada çalışıyorum o zaman. Bir müdürümüz var, müdür arkadaşımız var. Geldi, metrobüs yapılacak. Ya arkadaş, ya bu metrobüs nedir? İşte köprüde zaten diğer araçlarla birleşiyor. Bize ne faydası olacak? İşte biz buradan nasıl tasarruf sağlayacağız, ne zaman tasarrufu, orada bu sefer birikmeler olacak, yine aynı tas, aynı hamam, bu belediyecilik, bu iktidar doğru düzgün bir proje yapamayacak mı, metrobüse ne gerek var, başka çözüm bulsunlar diyen bir arkadaştı. Tabii biz siyasi görüşümüz, eyvallah, AK Parti siyasetiyle şu anda yolumuza devam ediyoruz. Karşımızdaki de bir CHP siyasetine gönül vermiş ve CHP'ye oy veren bir görüş.
Uyuşmasa şimdi, da hocam ortak noktada
uyuşmuyor ama Türkiye'de şöyle bir kısım ne yaparsa yapsın kötü, bir kısım ne yaparsa yapsın iyi olarak bakıyoruz biz olaya. Ve metrobüs bitti. İş yerimiz Akatlar, Levent Akatlar'da, Avrupa yakasında. Onun evi Bostancı'da. Ya, metrobüsü kullanmaya başladıktan bir hafta sonra ya bu metrobüs ne kadar faydalı bir şey. Ya bu metrobüsü yapanlardan Allah razı olsun demeye başladı. Dedim ki ya arkadaş, bak daha düne kadar, yapılana kadar sen metrobüsle alakalı demediğini bırakmadın. Tabi burada radyoda söyleyemediğimiz şeyler de ağzından çıktı, zikretti. Şimdi gelmişsin bunu övüyorsun. Peki neden beklemedin bu yapılana kadar? Senin uzmanlık olmayan bir konuda sen bunun gerekli olmadığını söylüyorsun. Yanlış bir yatırım olduğunu söylüyorsun. Ama İşi ulaşım olan, uzmanlık alanı ulaşım ve altyapı olan insanların vermiş olduğu kararları daha görmeden eleştiriyorsun. Dedi ki ya ben yanlış yapmışım. Çok büyük bir nimetmiş. Allah yapanlardan razı olsun dedi. Bunu 3. köprü için söyleyebilirsiniz, Marmara için söyleyebilirsiniz, Avrasya Tüneli için söyleyebilirsiniz, metro ağları için söyleyebilirsiniz, diğer bütün yapılan, ulaşıma dair yapılan her şey için söyleyebilirsiniz. Ya, bu genel bir sorun.
Hocam şöyle bir talihsiz açıklama yapıldı CHP'nin sözcüsü tarafından, Engin Altay tarafından, kendisine de buradan işte bu konuda saygı duyamayacağım çünkü hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında olamayacağız.
Biraz
diye.
Önce dedim ya, yani bir kısım böyle ne yaparsa yapsın iyi, bir kısım ne yaparsa yapsın kötü anlayışı
anlayış
var.
Böyle bir anlayış hem CHP seçmenine hakarettir hem de Türkiye'nin geneline hakarettir. İyi bir iş yapanı takdir edeceğiz. Biz ondan daha iyisini yapmak için gayret edeceğiz.
Ama işte siz eğer Türkiye'de siyaset yapıyorsanız ve amacınız sadece iyi yapanların karşısında kendinizi bir yerlere getirmek için. Yani bakın, Türkiye'nin lehine bir şeyler yapılsın, biz bunun destekçisi olalım değil. Biraz önce bahsetmiştim ya, özelden bir örnek daha vereceğim diye. Ona geçmeden önce sizin sorunuza bir örnek vereyim. Tokat'ta bu takım tezgahlarında, işte tornalarda ayna dediğimiz bir kısım, o dönen kısma ayna denir. Bir de onun o elmaslarının, yani o kesen parçalar vardır. Bunları yapan bir fabrika Tokat'a yapılacak o zaman. şeyde de iktidarda da refah yol iktidarı var. Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi iktidarı var. Bu fabrika oraya yapılacağı zaman Doğru Yollu milletvekilleri itiraz ediyorlar. Niye? Sebep şu. İktidardasınız ama hakim ortak, iktidarda hakim ortak Refah Partisi. Birinci parti çıkmış. İktidardaki parti ama koalisyon dönemleri ve Doğru Yol Partililer bu fabrikanın yapılmasına itiraz ediyorlar ve o fabrika Kayseri'ye yapılıyor. Bakın Doğru Yol'un Tokatlı milletvekilleri itiraz ediyor. İktidarda olmalarına rağmen, çünkü bundan sağlanacak siyasi fayda Refah Partisi'nin hanesine yazılır diye itiraz ediliyor. Şu anda Tokat nüfusunun çok üzerinde bir nüfus İstanbul'da yaşıyor. Yaklaşık 550-600 bin. Geçiyor. İstanbul'da Tokatlı nüfusu İstanbul'un 5. sırasında. Yani Sivas, Kastamonu, bunları işte bir kenara bırakın, 5. sırada Tokatlılar yaşıyor. Peki Tokatlılar İstanbul'a niye geliyor? Eğer siz Tokat'ta siyasi rant başka bir partiye yazılmasın diyerek fabrikaların açılmasına itiraz ederseniz, iyi yapılan işlerin önüne engel koyarsanız, bu sefer Tokat'taki insanlar iş umudu için, aş umudu için, başka umutlar için İstanbul'a geliyor. Şimdi bu biraz önceki o sorunuzla alakalı. Bir de özelden bir örnek vereceğim demiştim. Sene 2001. Hani bu genç arkadaşlarımız bugün işte 17-18 yaşında olan ilk kez oy kullanacak ya da 2000 yılına baktığımızda 19-20 yaşında olup da yine de bundan önce geçen seçimlerde oy kullanmış ama o dönemleri bilmeyenler için ben bir kendi başımdan geçen özel bir olay anlatayım. 2001 Ocak ayında biz birkaç arkadaş radyo satın aldık Konya'da. Ve almış olduğumuz radyo o zaman tabii mark kullanılıyor. Daha Euro'ya geçiş yapılmamış. Mark kullanılıyor. 150 bin marka aldık biz radyoyu. Birkaç arkadaş. 30 bin markını verdik. 120 bin markını da 10 bin mark taksitlendirdik. Ve bu taksitlendirdiğimiz radyoyu da işte senetleri radyoyu satın aldığımız kişi bankaya verdi. 2001 Ocak ayı. Aradan bir ay geçti ya da geçmedi. 2001 Şubat ayında Türkiye çok talihsiz bir olay yaşadı. Anayasa Kitapçığı fırlatıldı ve çok iyi hatırlıyorum rakamları çünkü bizzat ben yaşadım o süreci. 330 bin liraydı mark. Yani şu, o zaman da paradan da 6 sıfır atılmamıştı. 330 bin liraydı mark, bir günde 770 bin liraya çıktı. Bizim 150 bin mark aldığımız radyo 45 milyar civarıydı. Bir anda 108 milyara çıktı. Bakın iki katından fazla. Bizim o zamanki parayla 10 milyar reklam alıyorsak bir anda 2-3 milyara düştü. Çünkü insanlar bir gecede ne olduğunu şaşırdılar. Reklamlar kesildi, para toplayamıyorsunuz, tahsilat yapamıyorsunuz. Aylık 10 bin mark veriyorsunuz taksitlendirmeye. 3 milyar 300 milyon vereceğiniz o taksit bir anda 7 milyar 700'e çıktı. Zarardasınız. Biz ayakta durmak için çok çabaladık. Ama en sonunda işte Allah razı olsun yurt dışında gurbetçi olarak çalışan bir abimiz vardı. Emekli oldu, Türkiye'ye döndü. Dedi ki çocuklar ben sizi dedi zorda bırakmayayım. Radyonuzun dedi borçlarını ben karşılayayım. Siz de radyonuzu bana satın dedi. Biz ceketimizi aldık. Borçsuz bir şekilde hamdolsun diyorum. Çünkü başka türlü de çıkabilirdik oradan. Borçsuz bir şekilde çıktık. Ama o güne kadar verdiğimiz paralar da boşa gitmiş oldu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bizzat o günleri yaşadım. Benim gibi nice hikayesi olan insanlar var. Başından geçen olaya bugün hani Cumhurbaşkanımız hep hatırlatıyor. Diyor ki işte bu ülkede şunlar yaşandı. Evet bu ülkede onlar yaşandı. Ama bu ülkede 18 yaşında 19 yaşındaki olan insanlar o günleri yaşamadı. 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasında o 3-4 aylık sürede ben onu Allah-u Teala'nın bize bir lütfu olarak gördüm. Neden? Çünkü İnsanlar ya koalisyon mu olacak ya ne olacak ya işte biz aldığımız oy oranı böyle dediklerinde ben hep şunu söylüyordum. Daha o zaman koalisyonlar konuşulmuyor. Diyordum ki bu olaya bir de iyi yönünden bakın. Çünkü o gün 2001 krizini yaşamayan, 2000 yılını görmeyen, 90'lı yılların sonuna yetişmeyen ama bugün oy veren insanlar en azından bu 3-4 aylık süre zarfında Türkiye eğer koalisyonlara mahkum edilirse, Türkiye'de eğer koalisyon devri tekrar başlarsa neler olabileceğini işte bu 7 Haziran seçimlerinden sonra görecekler. Biz insanlara anlatırken, bakın bizim başımızdan bunlar geçti dediğimizde, onlara bir masal gibi, hikaye gibi, ya bu kadar da değildir gözüyle bakan ve artık tamamen teknoloji çağında yaşayan çocuklar veya gençler artık şunu söylemeye başladılar. Demek ki Türkiye'de koalisyon olmamalı. Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söylüyordu o zaman. Yani AK Parti için değil, Türkiye'de koalisyon olmasın. Türkiye'de koalisyon devirleri olmasın. Türkiye'de iktidarlar tek parti iktidarı olsun. Çünkü Türkiye'nin atılımlarına baktığınızda ya Menderes döneminde olmuştur, tek partili iktidar döneminde, ya Özal döneminde olmuştur atılımlar, ya da AK Parti döneminde olmuştur. Bunun sebebi hem kadrolardır ama diğer taraftan da iktidar dönemlerinin olmasından kaynaklanıyor. Şimdi gelelim bunu çok fazla ulusal siyaset yapmadan, genel siyasete dönmeden
yerel
yönetimlere bakalım. Yerel yönetimlere baktığımızda Büyükşehir Belediyesi'nin iktidar partisiyle aynı olması ve 2002 yılında başlayan o serüvenin, yani 2002 yılında AK Parti iktidarıyla, tek partili iktidarla başlayan o serüvenin 2004 yılındaki seçimlerle birlikte de yine AK Parti ile, çünkü onun öncesinde başka partiydi. Evet, belediye başkanı partisini AK Parti belediye başkanı olarak değiştirmişti. Lakin seçim olarak ilk yerel seçimler 2004 seçimleriydi. İki alanda da hem yerelde hem de genelde aynı partinin iktidarda olması işte bugünkü kazanımları beraberinde getirdi.
Nedir hocam bu kazanımlar? Onlardan bahsedelim.
Bir, artık Türkiye'de şunu söyleyemiyorsunuz. Benim yola ihtiyacım var demiyorsunuz. Yol sorununuz kalmadı. İki, benim barınma sorunum var demiyorsunuz. Bugün fazla, yani yaşayandan fazla veya ihtiyaçtan fazla konut yapılabiliyor. Üç, benim eğitim sorunum var demiyorsunuz. Çünkü artık çocuklar 24-25 kişilik, yani taş çatlasın 30 kişilik sınıflarda okuyorlar.
Hocam biz 15 milyondan fazla nüfusu barındıran İstanbul'dan bahsediyoruz.
İstanbul'dan bahsediyoruz.
Trafik sorunu var ve buna rağmen, bu kalabalığa rağmen bir ulaşım sorunu var, ama ulaşım araçları da bu konudaki alternatifler de işte metrolarla, metro ağlarıyla birlikte kolaylaştırılmaya çalışılan bir İstanbul, bunların olmadığını farz edelim. Yani biz konuşuyoruz ama işte barınma dediniz, temizlik dediniz, yol dedik. Bu kalabalık şehirden bahsediyoruz şu anda.
Tabii ki. Yani Anadolu'da da yani insan olan yerde sorun yoktur diyemeyiz. İnsan olan her yerde sorun da vardır. Bizzat Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nde konuştuğu "eksik kaldığımız yönler şunlardır" dediği konu başlıkları da var. Mesela kültür sanat alanında eksiyiz demişti. Onları da konuşacağız yerel yönetimlerde. Mesela eğitim alanında eksiyiz demişti. Onları da konuşacağız. Eğitim anlamında, fiziki anlamda eksiğimiz yok. Ama içerik anlamında demek ki eksiğimiz vardı. Bunu da bizzat Cumhurbaşkanımız ifade etti. Şimdi eksik anlamında işte bizim ihtiyacımız kalmadı. Sağlık alanında ihtiyacınız yok. Bugün hangi eczaneye giderseniz gidin ilacınızı alabiliyorsunuz. Ama ben yaş itibariyle hatırlıyorum. Hastanelerde kuyrukta beklerdik ilaç alabilmek için. Şimdi her ilaca çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Her doktora çok rahat ulaşabiliyorsunuz.
Hastanelerde hastalar rehin kalıyor.
Rehin, hastanelerde artık
bunlar
rehin kalmıyorsunuz.
Bunlar çok önemli sorunlar aslında hocam. Şimdi gençler hep bunları söylüyorsunuz. Bu ifadelerle çok karşılaşıyoruz ama dediğim gibi programın başında da ifade ettim. Böyle bir sorun bugün yaşandığında, bir gün su akmadığında gençlerin, ilk başta gençlerin isyan edeceğini, sokaklara dökülüp bunu eylem haline götüreceğini biliyoruz. Çünkü dünyanın hiçbir problemi yok. En büyük problem o an o olacak. Susuzluk. Yani bunun ne kadar büyük bir veli nimet olduğunu anlamaları gerekiyor. Biz de bunun burada bunu ifade etmeye çalışıyoruz.
Tabii ki bugün çok eleştirilen bir konu. Efendim en ufak bir şeyde CHP gelirse biz tekrar şu hale döneriz eleştirisi var deniyor. İşte polemik yapmayalım diyoruz ama mesela İzmir'e baktığınız zaman hala belediyeciliğin İzmir'e bir şey katmadığını görüyorsunuz. Yani İzmir AK Parti iktidarında değil.
İzmir'in CHP seçmeni de bu konuda müdarip olmasına rağmen.
Hayır, İzmir seçmeni de diyor ki burası yeter ki AK Parti'ye geçmesin, biz bu şekilde yaşamaya razıyız diyor.
Hizmetten razı değiller ama AK
onlar
Parti
ona razı.
De razı değiller.
Ama şöyle, onlar da ona razı. Yani diyor ki hizmet olmasın diyor. Bizim diyor altyapımız yeterli olmasın. Üst yapımız yeterli olmasın. Ama diyor yeter ki AK Parti iktidarı gelmesin. Bakın onların bakış açısı bu. Şimdi ne yapabilirsiniz? zorla oradaki belediye başkanını veya belediye yönetimini değiştirecek durumda değilsiniz. Vatandaş seçiyor, vatandaş istiyor. Ne demişti Cumhurbaşkanımız? Vatandaş bize tamam derse biz de bırakırız demişti ama vatandaş devam dedi. Bunun gibi bir şey. Yani İzmir'de insanlar hala ne hikmetse yeter ki AK Parti iktidarı gelmesin de biz bu şekilde yaşamaya razıyız demişti. Tamam siz o şekilde yaşayın. Bir zaman sonra İzmir'deki iktidar da değişecek, belediye yönetimi de değişecek. İzmir hizmet alacak. Bugün Doğu'ya, Güneydoğu'ya baktığınız zaman kayyum atamalarından sonra Doğu ve Güneydoğu'da insanların hizmet almaya başladığını gördük. Ben Ensar Vakfı ile Türkiye'nin değişik yerlerinde seminerlere gidiyorum. Ve gittiğimde açıkçası gözlemleme de yapıyorum. Yani burası gittiğimiz yer hizmet alabiliyor mu diye. Geçen Bitlis'e gittim. Van'da işte uçakla Van'a gittim. Van'dan da Bitlis'e geçtik sağ olsunlar. Ve
değişimi fark ediyoruz.
Özellikle kayyuma geçtikten sonraki değişimleri görebiliyorsunuz.
Teröristlerin şehirlere yerleştiğini, silahlandığını, bu konunun da önüne geçiliyor aynı zamanda kayyum atamayla.
Doğu'ya, Güneydoğu'ya gittiğim zaman benim gözlemlediğim insanların bir defa devletine karşı duymuş olduğu güven, o yaşamış olduğu iklimden, güvenlik ikliminden duymuş olduğu huzur ve ben böyle devam etmek istiyorum, ben devletime güveniyorum, ben hizmet almak istiyorum düşüncesinin yüzlere vurmuş olduğunu ben bizzat gözlemledim. İnsanlar huzur istiyor, insanlar barış istiyor, insanlar birlik beraberlik içerisinde yaşamak istiyor ve en önemlisi de insanlar bu vatanın biz et ve tırnak gibiyiz, birlik beraberlik içerisinde yaşayacağız, aynı vatanın evlatlarıyız düşüncesinde açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Şimdi işte Doğu'ya, Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman belediyeciliğin ne kadar önemli olduğunu, değişimin nasıl olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. O kayyum atamalarından sonra bizzat Doğu ve Güneydoğu'daki gözlemleri, değişimi bizzat şahit olmuş birisi olarak söylüyorum. İzmir'de de bir değişim olacak günün birinde. Belki bu seçimde, belki bundan sonraki seçimlerde. Ama o zaman şunu göreceğiz. O insanlar da mutlu olacaklar. Ya biz geç kalmışız hizmet almak için diyecekler. Şimdi gelelim İstanbul'a. Veya
ön yargılı oldukları için de kendilerini inşallah sorgularlar.
O dediğim gibi yani ne olursa olsun zihniyetini bir kenara bırakırlarsa, ya iyisi olsun, güzel olsun derlerse orada da bir değişim olacaktır. Şimdi AK Parti belediyeciliğinde hizmet anlamında artık eksiklikler kalmadı. Bugün bakın sokağa gittiğiniz zaman insanların öncelikleri yol, su, elektrikten başka bir şeye kaymış durumda. Nedir o? İşte o ana teması samimiyet olan gönül belediyeciliği.
Peki hocam burada şunu sorayım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gönül belediyeciliği kavramını hatırlatma gereğini neden duydu?
Çünkü artık vatandaş bunu çok dile getirmeye başlamıştı. Belediye başkanlarının, bazı belediye başkanlarının, hepsini töhmet altında bırakmıyorum, bazı belediye başkanlarının halktan kopuk yaşamaya başladığını, halktan uzaklaşmaya başladığını, nüfus arttıkça belediye başkanlarına ulaşılamaz olduğunu, kapısında saatlerce bekletildiğini, haftalarca, aylarca randevu alamadığını ve kendisinin sorunlarına çare bulunamadığını, bu sorunun gerçekten belediyeden mi kaynaklandığını, devletten mi kaynaklandığını yoksa kendisinden mi kaynaklandığının cevabını alamadığına dair çok fazla şikayetler gelmeye başlamıştı. İnsanlar kendi aralarındaki konuşmalarında veya siyasilerle olan konuşmalarında bunu çok fazla dile getirmeye başlamışlardı. Cumhurbaşkanımız da İstanbul'a çok büyük önem veriyor, İstanbul'a çok büyük değer veriyor ve İstanbul onun aşkı. Bunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. İstanbul'un onun dünyasındaki yerine hepimiz hakimiz. Evet, biz Müslümanlar için İstanbul'un ayrı bir önemi var, hepimiz için ayrı bir önemi var ama Cumhurbaşkanımız bunu başka yaşıyor. Daha bizden daha fazla, daha büyük bir aşkla İstanbul'a bağlı. Bu gözle baktığımız zaman da İstanbul'dan gelen eleştiriler biraz daha etkili olmaya başladı Cumhurbaşkanımız üzerinde ve yerel yönetimlerin yapmış olduğu hatalar, yerel belediyelerin yapmış olduğu hataların biz sonucunu 24 Haziran'daki seçimlerde gördük. Yani vatandaş ben yerel belediyecilikte sıkıntı yaşıyorum, yerel yönetimde sıkıntı yaşıyorum. Bu sıkıntının karşılığında da tepkimi sana genelde vereceğim dedi. Mesajı aldık. Cevabını hani biraz önce konuştuğumuz işte gönül belediyeciliğinin temelinde o alınan mesaj yatıyor dediğimizde tam da bu olay. Şimdi örnek veriyorum. Bir belediyede diyelim ki 450-500 bin nüfusu olan bir ilçeden bahsedelim İstanbul'da. Bir belediye başkanından kaynaklanan ya da bir belediyenin kadrolarından, belediye başkanının ekibinden kaynaklanan sebeplerle günde 3 kişi küstürülsün. Yani bir belediyeye tepkisi oluşsun ve bu tepkisinden dolayı da ben Cumhurbaşkanımızın en son Kızılcahamam kampında yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ne demişti? Bir belediye başkanı için bir dönem az, 3 dönem fazla, ideali 2 dönemdir demişti. Yani 10 yıl iktidarda kalacaksınız. Yılda 1100 kişiyi küstürdüğünüzde 10 yılda kaç kişiyi küstürmüş olacaksınız? 11 bin kişiyi küstürmüş olacaksınız. 11 bin kişiyi de yaklaşık 3-4 kişilik ailelerden hesap edin ortalama. 4 kişilik bir aileyle 44 bin kişiyi küstürmüş olacaksınız. 44 bin kişi 450-500 bin nüfusu olan bir ilçede yaklaşık %10'a tekabül eder. %10'u küstürmeye hakkınız var mı? Yok. Peki bu insanların küstüğünü bile bile bunları değiştirmek için uğraştınız mı? Diyelim ki uğraşmadınız. Bu kadar küskünlük olduğuna göre demek diyelim ki uğraşılmadı. Bunun biz karşılığını 24 Haziran seçimlerinde aldık. Şimdi gelelim bu işin sosyolojik tabanına. Eğer siz sadece fotoğraf vermek için insanlarla sohbet ediyorsanız, eğer siz sadece bir işi yapmış olmak için yapıyorsanız, eğer siz kadrolarınıza benim ilçemde yaşayan bir vatandaşımın, bir komşumun sorununu çözmek için azami gayret göstereceksiniz. Yasal mevzuatlar içerisinde bahsediyorum tabii, kimse yanlış anlamasın. Çözeceksiniz, çözemiyorsanız da neden çözemediğinizi ikna edeceksiniz demiyorsanız, bilgilendireceksiniz demiyorsanız, vatandaşı size ulaşamaz hale getiriyorsanız, vatandaşla vakit geçirmek yerine siyasi arenalarda daha fazla boy gösteriyorsanız, o zaman işte o 90'lı yıllarda yer sofrasında, hasırların üzerinde vatandaşla yemek yiyen bir belediye başkanının bugün cumhurbaşkanının istediği belediyeciliği yapamıyorsunuz.
Kaybetmiş oluruz. Hocam, gönül belediyeciliğine devam edeceğiz. Siyasette doğru iletişimi konuşacağız. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.
Bir teselli ver kırılan gururuma, bir tebessüm et unutursun zamanla. Yine dalmışım aynada, yüzüm ağlar. Yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesin, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesin, her an sanadır canım. Unutursun zamanla, yine dalmışım aynada, yüzüm ağlar. Yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesin, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sen yaşadım. Her nefesin, her anın sanadır canım. Sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesin, her anın sanadır canım. Yine aylardan Kasım. Sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesin, her anın sanadır canım.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, konuğum iletişimci, siyaset bilinci Tufan Yakar. Gönül belediyeciliğini konuşmaya devam ediyoruz ve siyasette doğru iletişimi de konuşacağız. 2004'te temelleri atılan AK Parti belediyeciliği, gönül belediyeciliği olarak görüldüğünde, şimdi yollar dedik, hizmetler yeterli değil dedi Cumhurbaşkanımız. İnsanların gönlüne girilecek.
Çözümün bu olmadığını biz Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlarla da gördük zaten yıllarca. Hatırlarsınız, genelkurmay başkanlarımız son dönemdeki 2-3 genelkurmay başkanımızda biz askeri anlamda her gerekli ne varsa terör operasyonlarıyla alakalı ne varsa biz yapıyoruz. Ama bunun diğer çözüm noktasında da diğer etkenlerle de desteklenmesi lazım. Siyasi ve ekonomik anlamda da desteklenmesi lazım demişlerdi. Cumhurbaşkanımız pek çok kez bu işin sadece askeri operasyonlarla olmayacağını dile getirmişti. Hatta bu noktada da Türkiye'nin çok büyük bir çözüm süreci adı altında başlatmış olduğu bir süreç vardı. Çok büyük bir adımdı o. Çok sonuçlarının da belli konularda eleştirilse de, belli yöntem yapılan yöntemler, atılan adımlar noktasında eleştirilse de genel itibariyle bakıldığı zaman da bunu sadece Cumhurbaşkanımızın yapabileceği, böyle bir adımı atabileceği, öne yak olabileceği bir süreçte yaşadık. Bunun etkilerini de Doğu ve Güneydoğu'da da kazanımlar noktasında, tabii kazanımlar noktasında gördük. Ancak işte yine İstanbul'a geldiğimiz zaman, şimdi bir belediye düşünün, bu belediye belli alanlarda gençlerin ayırt etmeksizin gençlerin tamamına eğitim imkanı sunsun. Bakın bir örnek vereceğim. Zan altında bırakmamak ya da hani sanki orayı eleştiriyormuşum gibi durumuna düşmemek için isim vermeyeceğim. Doğu ve Güneydoğu'da bir ilçemize gittim ben. Seminer vermeye. Ve o seminerde bir okulumuzun ön bilgilerini alıyorum ben. Oradaki öğrenci profili nedir? Çünkü ona göre bazı, tamam anlatacaklarınızın omurgası belli ama sağına soluna neler ekleyebilirsiniz veya neler çıkartılması gerekir de o ön bilgiyle kafanızda şekillendiriyorsunuz. Bana dediler ki, hocam dediler, bu okulda geçen sene mezunlar içerisinden sadece bir öğrencimiz üniversiteyi kazanabildi. Şimdi bunu duyduğum zaman şaşırdım. Acaba dedim yanlış mı duydum? Dedim siz bir öğrenci mi sadece üniversiteyi kazandı dediniz. Çünkü çok, çok düşük bir sayı. Yani denizde bir kum tanesi gibi. Dediler ki evet hocam geçen sene sadece bir öğrencimiz üniversiteyi kazanabildi. Peki diğer öğrenciler ne yapıyor mezun olanlar? Mezun olanların bazıları daha çıkıyor. Şimdi ben gittiğim seminerleri çoğu yerde ücret almıyorum ve bunu ilmimin zekatı olarak görüyorum. Ve bu vatan için, bu ümmet için bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Dedim ki o zaman buraya daha fazla gelmemiz lazım. Sadece ben değil, diğer arkadaşların da buraya daha fazla gelmesi lazım. Çünkü o insanlara umut vermemiz lazım.
Kesinlikle.
Ben oraya gittiğim zaman o insanlar belki tam anlamıyla donanıma işte sahip olmuyorlar. Ben oraya gittiğim zaman bir anda onları üniversite kazandıracak veya hayata bakış açılarına çok büyük etki edecek Hemen böyle elimizde bir sihirli değnek yok. Onlara dokunduğumuz zaman bir noktaya gelemiyorlar. Ama biz onlara bir pencere açıyoruz. Biz onlara bir hedef gösteriyoruz.
Bir ışık.
Biz onlara bir tünelde olduklarını düşünseler bile o tünelin sonunda bir ışık olduğunu gösterebiliyoruz. Ve ben oradan döndükten sonra çok güzel dönüşler aldım. Geri dönüşler aldım. Ve hala da orada görüştüğümüz insanlar, görüştüğümüz öğrenci kardeşlerimiz var. Teşekkür ediyorlar.
İletişimin önemi de burada.
İletişimin, evet, iletişimin önemi. Kendisini tanımak, neler yapabildiğini görmek, neler yapabileceğini anlamak. Bunlar çok önemli. Şimdi siz önce neyi değiştirmek istediğinizi bilmeniz lazım. Operasyonlar her şeyi çözmüyor. İstanbul'da da, yani marjinal gruplar üzerinde operasyonlar her şeyi çözmüyor.
İstanbul Türkiye'nin özeti.
Özeti. Peki ne yapabilirsiniz? Bir, onları önce bir eğitime, sağlığa, spora, sanata kolay ulaşabilecekleri bir onlara ortam sunmanız gerekir. Nedir bunlar? Bir belediye vasıtasıyla bilgi evleri açabilirsiniz. Ücretsiz o öğrencilerin derslerine takviyeler yapabilirsiniz. Bunun yanında bilgi evlerinde ayrıca almak istedikleri dersler olursa da o dersleri kendilerine verebilirsiniz. Eskiden bunlar nasıl yapılıyordu? Parası olan aileler çocuklarını dershanelere gönderiyorlardı. Hatta o da yetmiyordu. Dershanelerin iyilerini bulmaya çalışıyorlardı. Kimisi 10 lira veriyordu, kimisi 5 lira veriyordu. Peki asgari ücretle çalışan aileler ne yapıyordu? İşte belli gruplara çocuklarını kaptırıyorlardı. Sonra o çocukların beyinlerini yıkıyorlardı. Ve o beyinleri yıkanmış çocuklar belli bir güce, belli bir kişiye bağlılığından dolayı devletine bile ihanet edebilecek noktaya gelebiliyor. Peki şimdi ne oluyor? Belediyeler ücretsiz bir şekilde bilgi evleri vasıtasıyla, kültür merkezleri vasıtasıyla o insanların eğitim ihtiyacını, eğitim desteğini sağlayabiliyorlar. Bakın, güvenlik mi diyorsunuz? Alın size güvenlik. 2. Spor kulüplerini, şimdi herkes diyor ki belediyeler bu kadar spora yatırım yapmasın. Asıl belediyeler bu kadar spora yatırım yapsın ama bu kadar profesyonel olmasın. Nedir bu kadar profesyonellik? Mesela belediye kulüpleri işte 10 milyonlarca avro yatırım yaparak veya 10 milyonlarca avro harcayarak profesyonel liglerde takımları olmasın. Ama her ilçesinde yaşayan ya da ilinde yaşayan her çocuğun, her gencin ulaşabileceği spor faaliyetleri olsun. Ve bunu da eğer çocuğun içerisinde o yetenek varsa, profesyonel anlamda da yapabilecek bir yetenek varsa ve teşvik edeceksin. Nedir bu? Futbolcu mu olmak istiyor? İyi bir altyapın olacak. Basketbolcu mu olmak istiyor? İyi bir altyapın olacak. Güreşçi mi olmak istiyor? İyi bir altyapın olacak. Başka branşlarda mı spor yapmak istiyor? İyi bir altyapın olacak. İyi bir altyapından kastın sadece oralara yüzme havuzları açmak, işte futbol sahaları açmak değil. İyi hocaları getirtireceksin. İyi hocaları istihdam edeceksin. Ve gerçekten içinde o çocuğun bu ülkeye kazandırabileceği başarıların altyapısı varsa sen de o çocukları ilmek ilmek işleyeceksin.
Elinden tutup gerekli yere götüreceksin.
Ve başka yere bırakmayacaksın. Ve o çocuğun ihtiyacı olan eğitimle de desteklediğin zaman bu çocuğun terör yuvalarına veya başka gruplara gitmesinin önüne geçersin.
Hayata sağlıklı bir birey kazandırır.
Eğitim, spor, sanat, kültür merkezleri açacaksın. Bu çocuğun içerisinde ya Cumhurbaşkanımız dedi ya biz kültür ve sanat alanında eksik kaldık diye. Eğer bu çocuklar gerçekten tiyatrocu olmak istiyorlarsa ya da bir enstrüman çalan bir sanatçı olmak istiyorlarsa veya
ressam olmak
istiyorlarsa sen bu çocukları yetiştireceksin ama milli ve manevi değerleri de bir taraftan vereceksin. Çocuğu boş bırakmayacaksın. Yine bak sizin güvenlik anlamında devletin veya kamu kurum ve kuruluşların atmış olduğu bir adım olarak önümüze çıkan bir projeyi hayata geçirmiş olacaksın. Peki bunları işte üst üste koyduğunda belediyeciliğin önemi, işte o gönül belediyeciliği dediğimizin de bir kısmını da gerçekleştirmiş oluyorsun.
Aslında birçoğu hayata geçti hocam. Bu öz eleştiri de Cumhurbaşkanımızın çok önemli ki yeterli görmemesi onun hizmet aşkını da ortaya koyuyor. Ve gerçekten belediye ekibinin de bu noktada daha iyi olması gerektiğini, yeterli olmadığını söylemesi de
vallahi,
aslında milletimizin de ona güven duymasında en önemli unsur.
Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir defa işten anlayan birisine yaptığınız işi inandırmak zordur. Hele işi iyi biliyorsa. Şimdi Cumhurbaşkanımız alelade bir insan değil. Siyasetin her alanında bulunmuş. Hizmetin her alanında bulunmuş. Belediyecilikte zaten bugün bu kadrolar bu noktalara geldiyse de en büyük pay sahibi olan, hizmet anlamında da her şeyin en iyisini yapmış, kendisini ispat etmiş, bugün dünya lideri olarak altını çizebildiğimiz, içini doldurabildiğimiz ve gururla söyleyebildiğimiz bir cumhurbaşkanımız var. Belediye başkanlarının işi kolay değil. Belediye kadrolarının işi kolay değil. Yaptıklarını öyle beğendiremezler. Cumhurbaşkanımız eğer bir şeye eksik diyorsa gerçekten eksiktir. Başarıda eksiklik varsa veya tam başarıyı sağlayamadık diyorsa gerçekten tam başarıyı sağlayamamışızdır. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu işi çok iyi biliyor.
Evet hocam, iyi bir lider gelir Türkiye'yi kalkındırır, kötü bir lider gelir Türkiye'yi düşüşe geçirir. Bu noktada hem yerelde hem genelde bir yöneticinin önemi çok büyük. Bir ilçede kötü bir belediye başkanının o ilçeye neler kaybettireceğini, neler kazandıracağını da aslında konuşuyoruz. AK Parti ile dedik, yeni bir belediyecilik anlayışı doğdu. Artık hani o eskiden makamlarına ulaşamadığımız belediyecilik değil, gerçekten bir mahallenin çocuğu gibi samimiyet isteyen, gönüldaş olmak isteyen, her derdini, yani aile sorununu bile artık belediye başkanına ifade etmek isteyen bir seçmen kitlesi de oluştu. Herkes diyor ki, benim çocuğumu belediyeye işe alacaksın. Benim çocuğum belediyede çalışsın, masa başında çalışsın. Bu mümkün olmadığı zaman bir küsme meydana geliyor. Bunları nasıl yönetilecek hocam? Bunları da konuşalım.
Şimdi birincisi, bu dönem zor bir dönem. Önce teşhisi doğru koyarsak herhalde tedaviyi de doğru yapacağız demektir. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, bu ekonomik anlamdaki sıkıntılar devlet yönetiminden kaynaklanmıyor. Tam tersi, devlet yönetildiği için bugün biz ekonomik saldırı ve baskılar altındayız. İçeride ve dışarıda ciddi anlamda saldırılara maruz kalıyoruz. Çok değil, 2016 yılına gidelim. Yani bundan 2,5 yıl öncesine gidelim. Türkiye tarihinin görmediği bir ihanet kalkışmasıyla karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz'da ben o zaman TVNET'te çalışıyordum. Yeni Şafak gazetesiyle de beraber Albayrak Medya'da. Benim çalışma arkadaşım çoğu zaman aynı servisi kullandığımız ve aramızda da ciddi bir sevgi ve saygının oluşmuş olduğu, Mustafa Canbaz'ın da içerisinde olduğu 251 şehit verdi bu ülke. Ve yüzlerce de gazimiz var. Biz PKK'yı veya onun uzantılarını terör örgütü olarak görüyoruz. Ama Trump bizi tehdit ederken terör örgütünü tüm Kürtlerin temsilcisi gibi lanse etti ve onlara yapılacak bir saldırı karşısında Türkiye'yi ekonomik anlamda darmadağın ederiz dedi. Bozguna uğratırız dedi. Bunu bugüne kadar yaptı mı? Yaptı. Ralph Brunson meselesini de hatırlayın. Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük ekonomik saldırılar gerçekleştirildi. Ve bu saldırılar noktasında biz bu işin sadece 15 Temmuz'da sınırlı olmadığını, Türkiye'ye bir diz çöktürme savaşı verdirildiğini, Türkiye'ye diz çöktürülmesi amaçlandığını, bu noktada Cumhurbaşkanımız olmadan bir Türkiye hayal ettiklerini biz bu süreçte pek çok kez gördük. Bu adım da onlardan bir tanesiydi. Yani siz bir bahane arıyorsanız, o bahanede bulmak için her fırsatı değerlendirirsiniz. Şimdi aslanın canı sıkılmış. Tilkiyi yanına çağırmış. Gel bakalım tilki demiş. Benim canım sıkılıyor. Bana demiş bir şey bul ki ben yani bu can sıkıntısını gidereyim. Yoksa seni döveceğim demiş. Bakmış tilki işin ucunda dayak var. Hemen aklına bir plan gelmiş. Tilki ya bu. Kralım demiş. Hiç demiş. Şeyinizi bozmayın. Moralinizi bozmayın. Ben demiş size demiş. Can sıkıntınızı giderecek demiş. Çok güzel bir çözüm buldum. Nedir o? Şimdi bizim bir tavşan var. Bu tavşan hoplaya zıplaya gelir. Yaz kışta hep bere takar. Bu buraya yine birazdan gelecek. Hep bu saatlerde buradan geçer. Bunu siz çağırın. Deyin ki yaz vakti Bu sıcağın altında sen bere takmaya utanmıyor musun? Bere mi takılır deyin, bunu dövün. Bahaneniz bu olsun. Aslan şöyle düşünmüş. Doğru diyorsun ya tilki demiş. En azından demiş bize de biraz eğlence olur. Neyse bakmış gerçekten de o saatler içerisinde tavşan böyle zıplaya zıplaya geliyor. Aslan çağırmış. Tavşan gel bakalım buraya. Tavşan böyle buyur kralım demiş. Sen demiş bu yazın ortasında demiş bu bereyi takmaya utanmıyor musun demiş. Pataküte dalmış buna. Ertesi gün olmuş. Şimdi aslanın da hoşuna gitmiş. Ertesi gün olmuş tekrar şey oradan gelecek. Tavşan oradan gelecek. Tavşan yine aynı saatte geliyor. Bakmış aslan orada. Dün bereyi takıyordu, dayak yedi. Aklında yine o olay var. Başında bere, hemen bereyi çıkarmış. Aslanın oradan geçecek aklı sıra. Geçtikten sonra tekrar bereyi takacak. Aslan demiş ki gel bakayım buraya demiş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya demiş. Bir gün demiş bere takıyorsun, bir gün bere takmıyorsun demiş. Sen demiş niye bere takmıyorsun demiş ya. Tapatakü de yine dalmış. Bir gün bere takıyor diye dövmüş tavşanı, bir gün bere takmıyor diye, ama çünkü tavşanı dövmüş. Neyse tabi aradan bir iki hafta geçmiş, aslan tilkiyi çağırmış. Tilki demiş ya ben demiş bu bahaneden dolayı demiş tavşanı demiş dövmekten sıkıldım demiş. Bana demiş başka bir şey bul bak, yoksa demiş seni döveceğim. Tilki bakmış yine işin ucunda dayak var. Bakın demiş kralım demiş başka bir şey buldum. Ne buldun? Şimdi bu tavşan geliyor ya, tamam siz bunu markete gönderin, bakkala gönderin, işte hani şey bu ya. Fıkra bu ya. Markete gönderin. Bundan demiş sigara isteyin. Sigara almasını isteyin. Eğer demiş bu filtreli sigara alırsa niye filtresiz sigara almadın diye. Eğer filtresiz sigara alırsa niye filtreli sigara almadın diye döversiniz demiş. Aslan şöyle düşünmüş. Demiş bahane güzel ya demiş. Tamam demiş sen git demiş. Ben demiş şu tavşanı bir daha döveyim bugün. Tavşan yine böyle zıplaya zıplaya geliyor. Yani korku içinde. Bir gün işte bere takıyor, bir gün bere takmıyor. Gel bakayım buraya demiş tavşana. Buyur kralım demiş. Bana git demiş şuradan demiş marketten bir sigara al da gel demiş. Şimdi tavşan tabii rahatlamış, dayak yemeyecek ya. İki adım atmış geri dönmüş. Ya kralım demiş filtreli mi istersiniz demiş, filtresiz mi istersiniz demiş. Sen niye bere takmıyorsun demiş, bir daha dönmüş. Şimdi amaç eğer karşınızdakine saldırmaksa, diz çöktürmekse, onu bir şekilde parçalamaksa, hizaya getirmekse bahaneler bitmez. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da bize diz çöktürmeye çalışanların hesap edemedikleri bir şey var. Bir, onlar bu ormanın kralı değiller. İkincisi biz de tavşan değiliz. Lakin bir gerçek var ki ekonomimiz yoğun bir saldırı altında. Ve bir gerçek daha var ki çok uzun bir zaman öncesine değil, yakın bir zamana kadar dolar 3,5 liraydı. 7'leri 8'leri gördü ve şimdi 5,5 İşte 5.60 seviyesinde, yani bir saldırı altındayız.
İçeriden değil, dışarıdan gelen
bir saldırı. Dışarıdan bir saldırı içerisindeyiz. Böyle. İşin daha acı tarafı, içimizde de bunu kullanan, ekonomik anlamda hükümetin zorda kalmasını, yatırımların durmasını, bu sayede Cumhurbaşkanımızdan ve AK Parti'den kurtulmak isteyen insanlar var. Partiler var. Bunun için de her türlü şeyi göze alabiliyorlar. Yani AK Parti gitsin de, AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin diyen insanlar var. Böyle bir durum içerisinde işte belediyecilikle ne alakası var? Böyle bir siyasi ve ekonomik iklimde biz şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Gönül belediyeciliğinde geçen o gönül kelimesiyle yine AK Parti ile ama işte Refah Partisi ile başlayan o 90'lı yıllarla başlayan belediyecilik kavramında yine hayatımıza giren bir ifade var. Gönül sofraları. Gönül sofralarını ilk başlatan Cumhurbaşkanımızdır. Yani Refah Partisi Belediye Başkanı, işte İstanbul Belediye Başkanı iken o zaman fakirlerin, zenginlerin değil bakın, fakirlerin sofralarına konuk olurdu. Hasırlar üzerinde, yerde, yer sofralarında onların ihtiyaçlarının giderilmesi açısından, eksikliklerini görme açısından onlara misafir olurdu Ramazan ayında. Ve yanında iş adamları da olurdu ve o iş adamlarına şunu sorardı. Sen hiç bu hasır üzerinde veya buna benzer bir hasır üzerinde yemek yedin mi? Veya sen yer sofrasında yemek yedin mi? Sen bu sıkıntıları yaşadın mı? Ama bak yaşamadıysan yaşayan insanlar var derdi ve hem o ailenin, ihtiyacı olan ailenin eksikliklerini giderirdi yardımına, o iş adamı üzerinden o yardımı gerçekleştirirdi. Ama hem de toplumsal anlamda zenginle fakirin aynı sofrada buluşmasını sağlardı ve şunu hedeflerdi. Gönül sofraları kurarak gönüllerde olacağız ama bunu yapmış olmak için yapmayacağız. Yani işin temelinde adı gönül sofrası da olsa, gönül belediyeciliği de olsa, yerel yönetimler de olsa, genel anlamda işte yönetimler de olsa, bunun tek bir kelimeyle mümkün kılınacağını da her zaman etrafına söylemiştir. Samimiyet. Samimiyet, samimiyet. Samimi olacaksınız.
Ve iletişim hocam. Şimdi yeryüzüne Müslümanlık konuşarak yayılmıştır. İletişimin öneminden 31 Mart seçimlerine doğru giderken adaylarımız ve seçmen nasıl iletişim kurmalı, bu noktaya değinelim.
Şimdi önceden bir defa bu kadar sosyal medya etkin bir şekilde kullanılmıyordu. Artık sosyal medya hayatımızın her alanında ciddi bir yer işgal ediyor. Eğer doğru kullanırsanız, doğru şekilde yönlendirirseniz sizi amacınıza daha rahat ulaştıracaktır. Ama yanlış kullanırsanız, yanlış kullandığınız için de bu sefer amacınızdan uzaklaşacaksınız. Bakın, Cumhurbaşkanımızın özellikle yerel yönetimlerle ilgili 31 Mart'taki seçimlerle alakalı açıklamasında artık bir şey yapmayacağız dediği nokta çok önemli. Neydi o? Artık işte o anons arabalarıyla, seçim arabalarıyla, seçim müzikleriyle insanları rahatsız etmeyeceğiz demişti. Artık bayraklarla şehri kirletmeyeceğiz
demişti. Tarihi bir kararı yine Cumhurbaşkanımız verdi. Ben çok memnun kaldım bu durumdan, çevreci birisi olarak.
Ne oluyordu biliyor musunuz? Şimdi seçim arabaları geziyor, bangır bangır müzikler. Bir yerde durdu diyelim. Akşama kadar orada siz işte aynı müzikleri, artık kulağınızı kirletircesine, beyninizi zonklatırcasına dinlemek zorunda kalıyordunuz. Ve öyle bir gün, iki gün değil. Günlerce, haftalarca size dinletiyorlardı. Hele bir de o seçim standlarının olduğu, o partilerin standlarının olduğu, aynı bölgelerde işte meydanlarda kurulduğu zaman 4-5 partinin seçim müzikleri bir anda böyle yankılanmaya başladığı zaman zaten bir şey anlamıyorsunuz. Artık iyice ya şu seçimler bir bitse de hani artık şunlardan kurtulsak dediğiniz zamanlara geliyordu. Cumhurbaşkanımız da bunu görerek işte bundan sonraki seçimlerde
atılan bayrakların sonrasındaki
biz bunlardan uzaklaşacağız dedi.
Şimdi verdiği zarar.
İsraf, bunların hepsi israf aslında. Ben hiçbir zaman bir bayrağa bakarak oy vermedim. Yani ben hiçbir zaman...
Bu çok önemli bir karardı.
Tabii ben bir bayrağa bakarak hocam hiçbir zaman önem vermedim. Çünkü ben siyaseten inanmışsam...
Çok memnuniyet duydum.
Tabii ben inanmışsam, siyaseten inandıysam, milletvekillerine rahat ulaşabiliyorsam, yerel yöneticilere, belediye başkanına, başkan yardımcılarına, müdürlere rahat ulaşabiliyorsam, oraya bayrak asılmış veya asılmamış benim için önemli değil. Ben sadece şuna bakarım. Adayımız kim? Diyelim ki ben bir yerden ulaşamadım. Bir vatandaş olarak diyelim. Veya diğer partinin adayı kim? Bir yerde bir afiş vardır. Afişte bir şeyin, partinin belediye başkan adayı vardır. Ha derim ki ya bunun da adayı buymuş. Ama onun haricinde bana bütün sokakları aynı partinin, tek bir partinin bayraklarıyla donatsam bile ben o partiye oy vermeyeceksem asla vermem. Beni ilgilendirmiyor çünkü.
Hocam, Türkiye'nin geliştiğinin de ifadesidir bu durum. Yani bu karar gerçekten Türkiye'nin geliştiğini ortaya koyan bir karardır.
Türkiye mi gelişiyor? Yoksa AK Parti mi, Cumhurbaşkanımız mı olması gerektiği yöne doğru Türkiye'yi götürüyor? Bu sorunun cevabı
diğer
aslında...
Diğer türlü hocam, yani dediğiniz gibi gerek var mıydı bunlara?
Gerek yok işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani hiçbir şekilde gerek yok. Bir defa israf. Şimdi partilere bu ülkenin kasasından paralar veriliyor. Hazine yardımları gerçekleştiriliyor ve siz gidiyorsunuz bunu. Tabii ki ekonomiye bir katkı olsun ama yani ekonomiye de başka yönlerden de katkı sağlayabilirsiniz. Yani ihtiyacı olan insanlara daha fazla ulaşabilirsiniz. İhtiyaç sahibi insanlara o partiler noktasında yardımlarınızı daha rahat yapabilirsiniz. İşi sadece belediyelere değil veya işi başka noktalara değil, parti olarak da iş adamlarına değil, kendi bütçenizden sosyal yardımlarınızı daha rahat geliştirebilirsiniz. İş adamlarına daha az bağımlı hale gelebilirsiniz. Bütün partiler için söylüyorum bunu. Yapacaksanız mesela buralara kayabilirsiniz. Bakın, Türkiye eğer gerçekten ekonomik anlamda bir saldırı altındaysa ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bugün yönetici kadroları önlem paketi açıklıyorsa, eylem paketleri açıklıyorlarsa, ekonomik anlamda finansal destek paketlerini açıklıyorlarsa, o zaman biz bu saldırılara karşı bir önlem alma ihtiyacı hissediyoruz ya da yaşadığımız sıkıntıları gidermek anlamına adımlar atıyoruz. O zaman bize gelen bu paraları çarçur etme gibi bir lüksümüz yok. Bir vatandaş olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza bir vatandaş olarak hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Böyle bir karar alındığı için. Başka yerlerde kullanılabilir. Yine iletişim alanında o partinin, AK Parti'nin veya başka partiler iletişim alanında kendilerini ifade edebilmek, vatandaşa ulaşabilmek için o bütçeyi yine kullanabilirler. Ama çok daha az bütçelere çok daha etkin planlama yapabilirler. Açıkçası doğru iletişim dediğiniz başlığın altında mesela atılan bu adımın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki adaylar noktasında ya da siyasi kadrolar noktasında iletişimi nasıl kullanacağız? Bir defa insanın vücudunda jestleri olsun, mimikleri olsun her şeyi kontrol edebilirsiniz. Ama bir şeyi kontrol edemezsiniz. Gözler. Ve gözlerdeki samimiyeti vatandaş çok rahat bir şekilde hisseder. Eğer siz vatandaşla temasınızda samimi değilseniz, tokalaşırken eliniz vatandaşın elinde ama gözünüz başkasındaysa, vatandaş artık bunu anlıyor. Vatandaş kendisine değer verilmediğini hissediyor. Vatandaş kendisiyle usulen konuşulduğunu, seçimden seçime konuşulduğunu, seçimden seçime kendisine gülümsendiğini artık çok rahat bir şekilde biliyor. Ve diyor ki, ben o adama güvenmiyorum. Niye? Çünkü bana güven vermiyor diyor. Samimiyetsiz geliyor bana diyor. Siz o zaman iletişimi doğru bir şekilde gerçekleştirmemiş oluyorsunuz. İş sadece bina yapmakla bitmiyor. İş sadece işte eğitim yerleri yapmakla bitmiyor. İş sadece kültür sanat merkezleri yapmakla bitmiyor. İş sadece spor alanları yapmakla bitmiyor. Parkları açmakla bitmiyor. Siz o parkta bir vatandaşla beraber sohbet ederek yürümüyorsanız veya o parka gelen bir ailenin pikniğinde onun masasına samimi bir şekilde oturmuyorsanız veya o insanın derdiyle dertlenmiyor, ağladığı zaman ağlamıyor, güldüğü zaman gülmüyorsanız o zaman iletişimi doğru gerçekleştirememişsiniz demektir.
Hocam,
bugün, affedersiniz, bugün parti toplantısında, parti grup toplantısında Cumhurbaşkanımıza Tayyip Dede diyen çocuğun samimiyetine
çok güzeldi.
Cumhurbaşkanımızın efendim diye ama samimi bir şekilde cevap vermesi ve o kardeşimizle, o yavrumuzla buluşması, onu kucaklaması dediğimiz samimiyet bu. Yoksa oraya bir çocuk gelmiş. Efendim, ha tamam görüşürüz de diyebilirdi. Ama Cumhurbaşkanımız öyle birisi değil. Oraya gelen çocuk ve onun kendisine samimi bir şekilde seslenmesi zaten o yüreğindeki o Cumhurbaşkanımızın yüreğindeki aynı enerjiyi, aynı duyguyu ortaya çıkartıyor ve karşılığında da bugün herkes tarafından alkışlanan ve takdir gören bir karşılık veriyor. Efendim ama onu söylerken bile efendim
vurgulaması bile efendim, samimiyetini ortaya koyuyor.
Demesi bile farkı ortaya koyuyor. Şimdi samimiyet dediğimiz bu. Peki biz bu samimiyeti mi kaybettik? Belki de bunu soracaksınız. Yani biz bu samimiyetimizi mi kaybettik ki bugün bu kadar zorlanıyoruz? Bakın, insanların sıkıntıları varsa ve siz o sıkıntılarla hemhal olmuyorsanız o zaman seçimlerde işiniz çok zor. Bugün ekonomik anlamda bir sıkıntı var. Çünkü saldırı altındayız. Ben yine söylüyorum. Ben siyasi anlamda bakmıyorum. Bu ülkenin gerçekleri olarak bakıyorum. Bugün içeride ve dışarıda ciddi bir saldırı altındayız. FETÖ tehdidini hala iliklerimize kadar hissediyoruz. Bakın dün yine muvazzaf askerlere, yani görevi başındaki askerlere gözaltı kararları çıktı. Hala demek ki biz FETÖ ile mücadele ediyoruz. Yargıda olsun, eğitimde olsun, sağlıkta olsun, güvenlik kuvvetlerinde olsun, hala biz bu tehditle karşı karşıyayız. Eskisi kadar güçlü değiller ama hiç ölmediler. Bitmediler. Ve biz bu mücadeleyi bir taraftan vermeye devam ediyoruz. Diğer taraftan ekonomik saldırı altındayız. Bu ekonomik saldırıyla mücadele etme durumundayız. Şimdi vatandaşta da bu ister istemez bir kırgınlığa, yani siyasi kırgınlıktan bahsetmiyorum, yaşamsal kırgınlığa sebep oluyor. Demoralize olan insanlarla karşı karşıya kalacaksınız. O zaman o insanlara daha bir samimiyetle yaklaşmanız lazım. Siz bir taraftan gittiğiniz yerde size Cumhurbaşkanımızın selamıyla geldi. Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum diye gittiğiniz yerde Cumhurbaşkanım senin gibi gelmezdi dedirtmemek lazım. Eğer Cumhurbaşkanım buraya gelseydi o başka gelirdi buraya dedirtmemek lazım.
Cumhurbaşkanımızın muhatabı millet, halk, vatandaş. Evet. Bakıldığında belediye başkanlarımızın da muhatabı vatandaş. Vatandaşla selamlaşırken, göz göze gelirken çok da güzel ifade ettiniz. Ona kıymet verdiğini hissettirmemiz. Hem güven açısından hem ikna etmemiz açısından önem arz ediyor. Bu noktada iletişimin önemi çok büyük, hem beden dili olarak hem sözlü iletişimin önemi ortaya
geliyor. Şimdi aklıma bir örnek geldi. Eski belediye başkanlarımızdan ismini hatırlayamadım ama anlattığı olayı çok net hatırlıyorum. Dinliyorsa da hakkını helal etsin. Gerçekten ismini hatırlayamadım. Cumhurbaşkanımızın da yol arkadaşlarından, yani o Refah Partili dönemlerden sonrasında da milletvekili oldu herhalde. Bir olay anlatmıştı. Bir yerde okumuştum. Çok da hoşuma gitmişti. Bir gün bir vatandaşla karşılaşıyor belediye sınırları içerisinde. Vatandaş diyor ki, başkanım diyor, beni hatırladın mı diyor. İçinden ya, hatırlayamadım. Ya hakkını helal et. Kusura bakma, hatırlayamadım diyor ya. Nerede diyor, hani tanışmıştık veya nereden hatırlamam gerekiyor? Diyor, bana karanfil vermiştin diyor. Şimdi tabii o yazının devamında şöyle söylüyor. Ya diyor, biz diyor seçim çalışmalarında binlerce karanfil dağıtıyoruz diyor. Yani sokağa çıktığı zaman elimizde sürekli karanfil. Ya işte anneler gününde, kadınlar gününde karanfil dağıtıyor. Ya seçim zamanı karanfil dağıtıyor. Ya başka bir sebepten dolayı karanfil dağıtıyor. Şimdi diyor ki, o örneği veriyor. Vatandaş diyor, benim ona verdiğim bir karanfilden bile benimle arasında bir bağ kurmuş. Ben o bağı yıkamam. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani ben o bağı yıkamam. Ama ben orada şöyle devam etseydim o bağ yıkılacaktı. Ya kusura bakma kardeşim, ben seni hatırlayamadım desem bağ yıkılacaktı. Ya hakkını helal et, bir anda çıkartamadım, nasılsın diye devam ettiği zaman, yani ama bunu tabii yapmacık olarak değil de yalandan da değil de en azından onun gönlünü almak adına yaptığınız zaman vatandaş da o
sohbeti kurduğu bağ, zaman bir daha da o seçmeni unutmayacaktır. O kişiyi
tabii unutmayacak. Çünkü bakın, o sizden iş istemiyor.
Evet.
O sizden para istemiyor. O sizden başka bir çaresine, sorununa çare istemiyor. O sadece sizinle kendisi arasında bir bağ kurmuş. Yani siz orada o şeyi, bağ yıkmamanız lazım. Belediyecilik bir noktada da budur. Vatandaşla temsil ettiği belediye veya temsil ettiği devlet arasındaki bağ kuvvetli tutmak. İşte aslında belki de hani herhalde süremizin de sonuna geliyoruz. Belki de o gönül belediyeciliği dediğimiz, Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği ya da kaybettiğimizi, yavaş yavaş kaybettiğimizi düşündüğü düşünce tam da bu.
Hocam, programımızın evet sonuna doğru geliyoruz. Sohbet de öyle güzel gitti ki, evet, yani kesemiyorum. Hocam, siyasetçinin sermayesi sözdür, iletişimdir, samimiyettir, güler yüzdür. Birçok olumlu sebepler sıralayabiliriz. Bunları konuştuk. Katkı sağladığınız için de çok teşekkür ediyorum hocam. Düzgün Türkçenizle iletişimci olmanızın da vermiş olduğu özellik bu konuda verimli program olarak bize döndü. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Ben radyoyu seviyorum. Radyocuları seviyorum. Radyoculuğu seviyorum. Televizyonculuğu seviyorum. Çünkü 98 yılında başladığım bir serüvendir benim. Bir taraftan üniversite yıllarında tiyatro ile ilgileniyordum. Yönetmenimiz o zaman şöyle söylemişti. Bak dedim, Tufan'ı asla unutma. Sahnenin tozunu yutan bir daha bile inemez oradan. Sonra radyoculuğa başladım. Radyoda yaptığım ilk yayınlarda da radyonun sahibi bana şöyle söylemişti. Bak, bu mikrofonun tadını alıyorsun ya, bir daha bırakamazsın demişti. Ve hala çok seviyorum radyoculuğu. Stüdyoya girdiğim zaman o 98 yılında başladığım meslekteki o ilk günlerimi hatırlıyorum. O heyecanı hiç kaybetmedim. Birincisi bu. Bu heyecanı bana tekrar yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Radyonun
değer kattınız hocam.
Her radyo bir umuttur. Ve bu umudu besleyen de işte o mikrofonlara konuştuğumuz sözlerdir. Radyoyu doğru kullanırsanız o umudu insanlara aksettirebilirsiniz. Ama radyoyu sadece bir iletişim aracı olarak ve bir müzik kutusu olarak düşünürseniz o zaman sadece insanlara müzik dinletirsiniz.
Üsküdar'ın radyosu Üsküdar'a güzel bir anlam da katıyor aynı
zamanda. Onu söyleyecektim.
Bütün ilçelerimizde inşallah
evet.
Bir radyo olur ve özellikle gençlerin gelip kendilerini ifade edebileceği iletişimin bir alanı olarak devam eder, yaşatırız zaten.
Ben de bunu bana hissettirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü
çok
ben umudumun yaşamasını gittiğim radyolardaki fiziki ve manevi ortamlara bakarak sürdürüyorum. Özellikle Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'e de çok teşekkür ediyorum buradan bir vatandaş olarak.
Bu noktada
olarak.
Hocam Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nden de bahsetmeden geçemeyeceğiz. Çünkü az önce sizinle oradan geldik. Aynı şekilde Nev Mekan'ın bu anlamda Üsküdar Belediyesi'nin örnek alınacak çok hizmetleri var. Üsküdar da bizim için çok önem arz ediyor. Bütün İstanbul için aslında çok önem arz ediyor. Bu radyonun olması da çok önem arz ediyor. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde her geldiğimizde farklı bir sergiyle karşılaşıyoruz. Orayı gezmeden dolaşmadan çıkamıyorum. Yani Üsküdar'a geldiğinizde çok kültür sanat anlamında da çok kazanımlar edileceğini herkese buradan belirtmek isterim.
Üsküdar bir tarihtir.
Gerçekten
öyledir. İstanbul'un tarihi yerlerinden birisidir. Bu tarihi de iyi yaşatmak lazım. Bu noktada da ben Sayın Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ekibine de teşekkür ediyorum. Size ayrıca teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ederiz.
Öyle bir güzel ortamda beni ağırladığınız
için.
Sağ
olasınız hocam.
Umarım Türkiye gönül belediyeciliğiyle yoluna devam eder. Umarım Türkiye'de gönül belediyeciliğinin ne anlama geldiğini, manasını bilen yöneticilerle yoluna devam eder. Ama en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti asla ama asla birlik, beraberlik ve kardeşlik rotasından çıkmaz. Çünkü ümmetin Türkiye'ye ihtiyacı var. Ümmetin bize ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı var.
Bu
Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür der. Ama biz de devamında bu ümmetin birer ferdi olarak ilave ederiz. Türkiye'de Türkiye'den büyüktür. Sizin vermiş olduğunuz Yemen örneği aslında bunun bir göstergesidir. Türkiye sadece Türkiye değildir. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Yapmamız gereken çok şey var. Ulaşmamız gereken gönüller var. Allah-u Teala bizleri o yoldan ayırmasın ve bu davaya sahip çıkan kullarından eylesin.
Amin hocam. Evet sevgili dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Yeniden Boğaz'ın Sesinde Fikriyat programımızda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın. Boğaz'ın Sesinde...